Ayrım 7, sayfa 82. Kadının elleri bağlıydı. Bilekleri artık morarmış ve sürtünmeden kabarmıştı. Kahverengi tenli haşhaşin, çıplak ödülüne hayranlık duyarak bitkin bir halde yanına uzandı. Kadının ona daha fazla hizmet etmekten kurtulmak için mahsustan uyuyormuş gibi yaptığından şüpheleniyordu. Umurunda değildi, doymuş olarak yatakta doğruldu. Onun ülkesinde kadınlar maldı, zayıftı, zevk araçlarıydı. Çiftlik hayvanı muamelesi görecek taşınır mallardı. Ve hadlerini bilirlerdi. Ama burada, Avrupa'da kadınlar onu hem şaşırtan hem de heyecanlandıran bir güce ve bağımsızlığa sahiptiler. Onları fiziksel itaate zorlamak her zaman hoşuna giden bir haz oluyordu. Şimdi ise belindeki rahatlamaya karşın haşhaşin içinde başka bir açlığın büyüdüğünü hissediyordu. Bir gece önce öldürmüştü. Öldürmüş ve parçalamıştı. Ve öldürmek onun için eroin gibiydi. Her karşılaşma daha fazlası için arzusu artana dek geçici bir memnuniyet veriyordu. Neşesi sönmüştü. Yeniden özlem duyuyordu. Yanında uyuyan kadını inceledi. Avucunu boynunda gezdirirken bir an içinde hayatını sona erdirebileceği düşüncesiyle doldu. Ne fark ederdi ki? O zaten aşağılık bir insandı. Sadece bir zevk ve hizmet aracıydı. Güçlü parmakları kadının boğazını kavradığında hassas kalp atışlarının tadına vardı. Ardından arzusunu bastırarak elini geri çekti. Yapılacak işler vardı. Kendi arzularından daha yüce bir davaya hizmet edecekti. Yataktan çıktığında yapacağı işin onurunu yaşadı. Şu Janus denen adamın ve başkanlık ettiği eski kardeşliğin ne kadar nüfuzlu olduğunu hala kavrayamıyordu. Her nedense onu seçmişlerdi. Bir şekilde onun nefretini ve yeteneklerini öğrenmişlerdi. Bunu nasıl yaptıklarını asla öğrenemeyecekti. Kolları her yere uzanıyor. Şimdi ise en büyük şerefi ona vermişlerdi. Onların eli ve sesi olacaktı. Onların suikastçisi ve mesajcısı. Kendi insanlarının Melek el-Hak dedikleri, Hak Meleği olacaktı. 19. Vetra'nın laboratuvarı son derece fütüristti. Her tarafına bilgisayarlar ve özel elektronik cihazlar dizilmiş bembeyaz oda bir çeşit ameliyathaneye benziyordu. Langdon bu yerde içeri girebilmek için birinin gözünü çıkartmaya sevk edecek ne gibi sırların bulunduğunu merak etti. Kohler, içeri girerlerken huzursuz görünüyor, adeta gözleriyle içeri zorla girmiş birinin bıraktığı izleri arıyordu. Ama laboratuvar boştu. Victoria da yavaş hareket ediyordu. Sanki babası yokken laboratuvarı tanımıyormuş gibiydi. Langdon'un bakışları birden yerden bir dizi kısa dikmenin yükseldiği odanın ortasına yöneldi. Odanın ortasında yaklaşık bir düzine çembe dizilmiş cilalı çelik sütun, minyatür Stenengen'i andıracak biçimde duruyordu. Yaklaşık bir metre yüksekliğindeki sütunlar Langdon'a müzelerdeki değerli mücevher sergilerini anımsattı. Ama bu sütunların değerli taşlar için yapılmadığı belli oluyordu. Her biri tenis topu büyüklüğünde kalın ve şeffaf bir kutuyu destekliyordu. İçleri boş gibi görünüyordu. Kohler şaşkın bir ifadeyle kutulara göz attı. O an için kutuları görmezden gelmeyi uygun bulduğu belliydi. Victoria'ya döndü. Herhangi bir şey çalınmış mı? Çalınmış mı? Nasıl diye karşı çıktı. Retina taraması içeriye sadece bizim girmemize izin veriyor. Sadece etrafa bakın. Victoria içini çekerek bir süre odayı inceledi. Her şey babamın her zaman bıraktığı gibi duruyor. Düzenli kaos. Langdon, Kohler'in ihtimalleri gözden geçirdiğini, Victoria'yı daha ne kadar zorlayabileceğini hesapladığını anlayabiliyordu. Ona ne kadarını anlatması gerektiğini. Bir süreliğini anlatmamaya karar verdiği anlaşılıyordu. Tekerlekli iskemlesini odanın ortasına sürerek boş görünen esrarlı kutuları inceledi. Kohler sonunda, ''Sırlar artık gücümüzün yetmediği bir lüks.'' dedi. Victoria bir kabulleniş ifadesiyle başını salladı. Sanki hatıralar aklına birden hücum etmiş gibi duygusal görünüyordu. Langdon ona biraz zaman tanı diye düşündü. Victoria açıklamak üzere olduklarına hazırlık yapıyormuş gibi gözlerini kapatıp nefes aldı. Sonra tekrar nefes aldı. Sonra yeniden. Langdon onu seyrederken endişeye kapıldı. İyi mi? Daha önce bu adete şahit olduğu anlaşılan Kohler'e baktı. Etkilenmişe benzemiyordu. Victoria gözlerini açıncaya dek 10 dakika geçmişti. Langdon başkalaşıma inanmıyordu. Victoria Vetra bambaşka biri olmuştu. Dolgun dudakları sarkmıştı, omuzları aşağı çökmüştü. Gözleri ise yumuşak ve kabulleniciydi. Sanki durumu kabullenmek için vücudundaki her kası yeniden şekillendirmişti. İçindeki küskünlük ve keder bir şekilde daha derin bir sakinliğin altına bastırılmıştı. Sakin sesiyle, ''Nereden başlasam?'' dedi. ''Başlangıç olarak'' dedi Kohler, ''bize babanızın deneyini anlatın.'' Victoria, bilimle dini bir araya getirmek babamın hayattaki en büyük hayaliydi, dedi. bilimle dinin birbirini tamamlayan iki saha olduğunu kanıtlamayı umut ediyordu. Aynı gerçeği bulmak için iki farklı yaklaşım olduğunu düşünüyordu. Az sonra söyleyeceklerine inanamıyormuş gibi durdu ve kısa süre önce bunu yapmanın bir yolunu keşfetti. Kohler hiçbir şey söylemedi. Bir deney yürüttü. Bu deneyin bilim ve din tarihindeki en şiddetli anlaşmazlıklardan birini çözeceğini ümit ediyordu. Langdon onun hangi anlaşmazlıktan bahsettiğini anlamaya çalıştı. O kadar çok vardı ki. Victoria, yaratılış dedi. Evrenin nasıl olduğu üzerine verilen savaş. Ah, büyük tartışma diye düşündü Langdon. Victoria, elbette İncil evreni Tanrı'nın yarattığını söyler diye açıkladı. Tanrı ışık olsun demiş ve gördüğümüz her şey bir anda yoktan var olmuştur. Ne yazık ki fiziğin en temel yasalarından biri maddenin yoktan var olamayacağını söyler. Langdon bu ikilemi bir yerlerde okumuştu. Tanrı'nın hiçbir şeyden bir şey yarattığı fikri modern fiziğin kabul edilen kurallarına aykırıydı. Ve bu yüzden bilim adamları başlangıcın bilimsel açıdan saçma olduğunu iddia ediyorlardı. Victoria ona dönerek, "Bay Langdon," dedi, "sanırım büyük patlama teorisini duymuşsunuzdur." Langdon omuzlarını silkti. "Şöyle böyle. Bildiği kadarıyla büyük patlama, evrenin yaratılmasında kabul edilen tek bilimsel modeldi. Doğrusu pek anlamıyordu ama teoriye göre enerjinin yoğunlaştığı tek bir nokta müthiş bir patlamayla dışa doğru yayılarak evreni oluşturmuştu. Ya da böyle bir şey." Victoria devam etti. "Katolik Kilisesi ilk olarak 1927'de büyük patlama teorisini ileri sürdüğünde," Langdon kendini tutamadan "affedersiniz" diye sözünü kesti. "Büyük patlamanın bir Katolik fikri olduğunu mu söylüyorsunuz?" Victoria onun sorusuna hayret etmiş gibiydi. "Elbette. Katolik bir keşiş olan Georges Lemaître tarafından 1927 yılında önerildi." "Ama ben sanıyordum ki," duraksadı, "büyük patlamayı Harvard'lı bir astronom olan Edwin Hubble ileri sürmemiş miydi?" Kohler hırladı. "Başka bir bilimsel Amerikan küstahlığı. Hubble bildirisi 1929'da, Lemaître'den 2 yıl sonra yayınlandı." Langdon kaşlarını çattı. "Onun adı Hubble teleskobu bayım. Lemaître teleskobunu hiç duymadım." Victoria, "Bay Kohler haklı," dedi. "Fikir Lemaître'ye aitti. Hubble sadece büyük patlamanın bilimsel açıdan mümkün olduğunu kanıtlayacak deliller toplayarak fikri doğruladı." "Ah," diyen Langdon, Harvard astronomi bölümündeki Hubble fanatiklerinin derslerinde Lemaître'den bahsedip bahsetmediklerini merak etti. Victoria devam etti. "Lemaître büyük patlama teorisini ilk ileri sürdüğünde bilim adamları bunun son derece saçma olduğunu iddia ettiler. Bilim maddenin hiçbir şeyden var olamayacağını söylüyordu. Bu yüzden Hubble büyük patlamanın bilimsel açıdan doğru olduğunu ispatlayarak tüm dünyayı şoka uğrattığında, kilise bunu İncil'in bilimsel açıdan doğruluğunu ispatlayan müjde kabul ederek zaferini ilan etti. İlahi gerçek doğrulanmıştı. Elbette bilim adamları buluşlarının dini yüceltmek için kilise tarafından kullanılmasını pek az etmediler. Bu yüzden büyük patlama teorisini derhal matematikselleştirerek tüm dini imaları çıkarttılar ve kendilerine ait olduğunu iddia ettiler. Ama ne yazık ki onların denklemleri bugün bile kilisenin vurgulamaktan hoşlandığı ciddi hatalar içeriyordu. Kohler homurdandı. "Tekillik." Bu kelimeyi sanki başının belası gibi söylemişti. Victoria, "Evet, tekillik," dedi. "Yaratılışın kesin zamanı, sıfır zamanı." Langdon'a baktı. "Bugün bile bilim yaratılışın ilk zamanını anlayamıyor. Denklemlerimiz zamansız evreni etkin biçimde açıklayabiliyor ama işin içine zaman girince, sıfır zamanına yaklaştıkça birden tüm matematiksel hesaplar bozuluyor ve her şey anlamsızlaşıyor." Kohler gergin bir sesle, "Doğru," dedi. "Ve kilise bu kusuru Tanrı'nın mucizevi müdahalesinin ispatı olarak gösteriyor. Sadede gelin." Victoria'nın ifadesi birden soğudu. "Sadet şu ki, babam her zaman için büyük patlamaya Tanrı'nın müdahale ettiğine inanmıştı. Bilim, yaratılışın ilahi zamanını anlayamasa da babam bir gün anlaşılacağına inanıyordu." Üzgün bir ifadeyle babasının çalışma alanına yapıştırılmış not kağıdını işaret etti. "Her şüphe duyduğumda babam bunu gösterirdi." Langdon mesajı okudu. "Bilimle din birbirine zıt değildir. Sadece bilim anlamak için henüz çok genç." Victoria, "Babam bilimi daha yüksek bir seviyeye çıkarmak istiyordu," dedi. "Bilim Tanrı kavramını destekleyecekti." Melankolik bakışlarla elini uzun saçlarına götürdü. Şimdiye dek hiçbir bilim adamının yapmayı düşünmediği bir şey hazırlamıştı. Şimdiye dek hiç kimsenin yapacak teknolojiye sahip olmadığı bir şey. Durdu. Sonraki kelimeleri nasıl söyleyeceğini bilemiyor gibiydi. Başlangıcın mümkün olduğunu kanıtlamak için bir deney tasarlamıştı. Başlangıcı kanıtlamak mı diye düşündü Langdon. Işığa ol demek mi? Hiçbir şeyden var olan madde mi? Kohler'in donuk bakışları odayı delip geçti. Affedersin, anlayamadım. Babam bir evren yarattı, hiçbir şeyden. Kohler başını aniden yana çevirdi. Ne? Büyük patlamayı yarattı desek daha doğru olur. Kohler ayağa fırlamaya hazır gibi duruyordu. Langdon zaten kopmuştu. Evren yaratmak mı, büyük patlamayı yeniden yaratmak mı? Artık daha hızlı konuşan Victoria, tabii ki daha küçük boyutlarda yapıldı dedi. İşlem son derece basitti. Hızlandırıcı tüpün içinde zıt yönlerdeki iki ultra ince zerrecik huzmesini hızlandırdı. Huzmeler muazzam hızlarda kafa kafaya çarpıştılar ve birbirlerinin içine girerek tüm enerjilerini tek bir noktacıkta sıkıştırdılar. Bir dizi ünitenin ismini ezbere saymaya başladığında direktörün gözleri iyice büyüdü. Langdon takip etmeye çalışıyordu. Demek ki Leonardo, evrenin yayıldığı kabul edilen sıkıştırılmış enerji noktasının benzerini canlandırıyormuş. Victoria, sonuç kesinlikle hayret uyandıracaktı. Yayınlandığında modern fiziğin tüm temellerini sarsacaktı dedi. Artık yavaş konuşuyor, adeta vereceği haberin tadına varıyordu. Hızlandırıcı tüpün içinde yoğun enerjinin toplandığı noktada aniden madde zerrecikleri yoktan var olmaya başladılar. Kohler hiç tepki vermiyor, sadece bakıyordu. Victoria, madde diye tekrarladı. Hiçbir şeyden oluşmaya başladılar. Atomdan küçük zerreciklerin muhteşem havai fişek gösterisi gibiydi. Minyatür bir evren doğuyordu. Sadece maddenin hiçbir şeyden yaratılabileceğini ispat etmekle kalmadı, aynı zamanda büyük patlamanın ve başlangıcın muazzam bir enerji kaynağının varlığını kabul ederek açıklanabileceğini gösterdi. Kohler, yani Tanrı mı demek istiyorsunuz diye sordu. Tanrı, Buda, güç, Yehova, tekillik, birlik noktası. Ne isterseniz onu deyin, sonuç aynı. Bilimle din aynı gerçeği destekliyor. Saf enerji, yaratılışın babasıdır. Kohler sonunda ciddi bir sesle konuştu. Victoria, beni çok şaşırttınız. Sanki bana babanızın maddeyi yarattığını söylüyorsunuz. Hiçbir şeyden, öyle mi? Evet. Victoria kutuları gösterdi. Ve işte kanıtı. Bu kutuların içinde yarattığı maddelerin numuneleri var. Kohler öksürdü ve içgüdüsel olarak bir şeylerin ters gittiğini sezinleyen tedbirli bir hayvan gibi kutulara yaklaştı. Sanırım bir şeyi kaçırdım dedi. İnsanların bu kutuların içindeki madde zerreciklerini babanızın yarattığına nasıl inanmalarını bekliyorsunuz? Herhangi bir yerden gelmiş zerrecikler olabilirler. Victoria kendinden emin bir sesle, doğrusu dedi gelemezler. Bu zerrecikler benzersiz. Dünyanın herhangi bir yerinde var olmayan bir madde türü. Bu yüzden yaratılmış olmaları gerekir. Kohler'in ifadesi kararsızdı. Victoria belirli bir tür madde derken ne demek istiyorsunuz? Sadece bir tür madde vardır ve... Kohler birden dondu. Victoria'nın zaferiyle övünen bir ifadesi vardı. Bunu derste siz söylemiştiniz sayın direktör. Evrende iki tür madde bulunur, bilimsel bir gerçek. Victoria Langdon'a döndü. Bay Langdon, İncil yaratılış hakkında ne der? Tanrı neyi yaratmıştır? Langdon kendini bir tuhaf hissetti. Bunun konuyla ne ilgisi olduğunu anlayamamıştı. Tanrı, ışığı ve karanlığı, cenneti ve cehennemi. Victoria kesinlikle dedi. Her şeyi zıddıyla beraber yarattı. Simetri, mükemmel denge. Yeniden Kohler'a döndü. Direktör, bilim dinle aynı şeyi söylüyor. Büyük patlama evrendeki her şeyi zıddıyla meydana getirdi. Kohler adeta kendi kendine, buna maddenin kendisi de dahil dedi. Victoria başını salladı. Ve babam deneyini gerçekleştirdiğinde elbette iki tür madde ortaya çıktı. Langdon bunun ne anlama geldiğini düşündü. Leonardo Vetra maddenin zıddını mı yaratmış? Kohler kızgın görünüyordu. Bahsettiğiniz madde sadece evrenin başka bir yerinde mevcuttur. Kesinlikle dünyada değil ve muhtemelen bizim galaksimizde de değil. Victoria, kesinlikle dedi. İşte bu da kutulardaki zerreciklerin yaratıldığını ispatlıyor. Kohler'in yüzü sertleşmişti. Victoria, bu kutularda gerçekten numunelerin bulunduğunu söylüyor olamazsın. Öyle söylüyorum. Gururla kutulara baktı. Direktör, dünyadaki ilk karşı madde örneklerine bakıyorsunuz. 20. İkinci evre diye düşündü Haşhaş'ın karanlık tünelde ilerlerken. Elindeki meşale fazlalık yapıyordu. Bunu biliyordu. Ama bu etki yaratmak içindi. Etki her şey demekti. Korkunun müttefiki olduğunu öğrenmişti. Korku tüm savaş silahlarından daha hızlı yaralar. Geçitte üstündeki kılığı hayran gözlerle seyredebileceği bir ayna yoktu ama dalgalanan pelerininin gölgesinden mükemmel olduğunu anlayabiliyordu. Planın parçasıyla uyumluydu. Planın kötü kısmıyla. Kurduğu en vahşi hayallerde bile bu rolü oynayacağını tahmin etmemişti. 2 hafta önce olsaydı, tünelin ucunda kendisini bekleyen görevin imkansız olduğunu düşünürdü. İntihar görevi, bir aslan eline çırılçıplak girmek. ama Janus imkansız kelimesinin tanımını değiştirmişti. Janus son iki hafta içinde Haşhaşin'le sayısız sırrı paylaşmıştı. Bu tünelde onlardan biriydi. Çok eski ama hala kullanılabilirdi. Haşhaşin düşmanına yaklaşırken onu içeride bekleyenin Janus'un vaat ettiği kadar kolay olup olmayacağını düşündü. Janus onu içeriden birinin gerekli ayarlamaları yapacağına temin etmişti. İçeriden biri. İnanılmaz. Düşündükçe ona daha da çocuk oyuncağı gibi geliyordu. Sona yaklaşırken Vahat, Tintayin, Tihalata, Arba dedi kendi kendine. 1, 2, 3, 4.